Selahattin Enis. İsyan. Seslendiren Akın Altan. Anne, biliyor musun? Bazen öyle denizler vardır ki, onun derinliklerinde büyük manalar saklıdır. Ve dalgaları altında insanı içine çeken bir kuvvet vardır. İnsan ister ki, adım adım onun derinliklerine insin. Çünkü saadet, sükun, huzur, her şey oradadır. Anne, işte senin gözlerin böyle sonsuz dalgalarıyla ufuklara kadar uzanan bir denizdir ki, ben onları seviyorum anne. Ben onların ılık ve şifalı dalgaları içinde boğulmak istiyorum. Diyorlar ki, hayat elemler ve facialarla doludur. Hayat korkunç ve siyah bir gecedir. Evet, hayat öyle siyah bir gece ki anne. Onun göğünde yanan yıldızlarda bile zehir ve felaket var. Fakat senin gözlerin bana kuvvet veriyor, cesaret ve ümit veriyor. Şimdiye kadar hayatta bir teselli ve şifa buluyordum. Fakat bugün karımın ölüsü karşısında, açlık içinde ölen karımın perişan cesedi karşısında bütün teselli ve şifalardan mahrumum. Teselli ve şifa istemiyorum. İşte sana şunu, şu zehirlenmiş et parçasını fırlatıyorum. O benim kalbimdir anne. Benim kalbim. Görüyorsun ya, artık o hiçbir saadet ve emel titreyişiyle çarpmıyor. Çünkü insanların eli onu zehirledi. Ve bu muhitin tırnakları onu kanatıp harap etti. Sana koşuyorum. Ruhumda bütün yaralarım ve ıstıraplarımla sana. Senin teselli eden göğsüne koşuyorum. Göğsünde dinlenmek isteyen şu başı tanıyorsun değil mi? Şu yorgun, şu saçları ağarmış başı. Bu benim başımdır anne. Benim başım. Oğlunun başı. Görüyor musun? Kalbim gibi. Zaman onu da ne kadar değiştirdi. Zamanın insafsız elleri onu da ne kadar harap etti. Bu başı göğsüne ilk bastırdığım vakit o masum, temiz, hayatın her türlü acılarına ve felaketlerine karşı ilgisiz ve endişesizdi. İnsanların adiliklerini bilmiyordu. İnsanların ikiyüzlülüğünü ve pisliğini bilmiyordu. Fakat öğrendi. Karımdan sonra hepsini öğrendim. İnsanların adiliklerini, insanların kötülüklerini, insanların hırslarını, insanların kuvvetlinin önündeki yaltaklanmalarını, hepsini, her şeyi öğrendim. Onların soluduğu havayı soludum ve onların yürüdüğü bataklıkta yürüdüm. Ben de, en sonunda ben de onlardan oldum. Fakat bugün boğuluyorum. Bugün her şey beni boğuyor. Her şey beni harap ediyor. Bugün ben de herkes gibiyim anne. Ve herkes gibi kirliyim. Artık bu başı sen tanıyamazsın. Ruhumda derin bir iğrenme ve nefret duyuyorum. Her şeyden iğreniyorum. Bu muhitten, bu topraklardan, bu insanlardan, hatta bu güneş ve gökyüzünden. Hiçbir şeyde soyluluk ve saflık bulamıyorum. Hiçbir şey şifa vermiyor. Bilakis her şeyi öldürüyor. Her şeyi tahrip ediyor. İşte ben anne. Benim başım. Şu yuvarlak kemik tabakası altında bir sanatçı aklı vardı. Fakat onu bu muhit boğdu. Bu muhitin elleri ve tırnakları öldürdü. Tek, yalnız beni öldürmekle kalsaydı. Asıl o, bu muhit. Benim gururumu, sanat gururumu ve sanat dehamı da ezdi ve öldürdü. Teselli ve hava, aydınlık ve şifa. Senden bunu istiyorum anne. Senden yalnız bunu istiyorum. Bu insanlar ve bu muhit, yalnız benim sanat dehamı öldürmedi. Karımı da, onu da çamur ve sefalet içinde öldürdü. O da, ben de. İkimiz de öldük. Yalnız o artık nefes almıyor. Bense sadece nefes alıyorum. Biliyorsun ki anne, ben sanatımla, fırçamla geçinen bir adamdım. İtalya'da tahsilimi tamamladıktan sonra buraya koşmuştum. Burası benim vatanım ve memleketimdi. Onun hasta ve sakat sinesini, medeniyet ve sanatın canlandıran ve şifalı elleriyle diriltecektim. Yüksek emellerle vatanıma dönüyordum. Kalbinde gençliğin ölmeyen ve sönmeyen ümitleri vardı. Bunlar bana cesaret ve kuvvet veriyordu. Geldikten bir sene sonra karıma tesadüf ettim. O zaman henüz bekardı. Ben senin gözlerini seviyordum. Onun, karımın gözleri de senin gözlerine benziyordu. Onunla birkaç sene bir arada yaşadık. O da benim gibi düşünüyor, benim gibi hissediyordu. Ruhlarımızda riyasız, endişesiz bir aşk, vakur ve karşılıklı bir aşk vardı. O beni daima teselli ediyor, üzgün olduğum zamanlarda odama bir güneş gibi nüfuz ederek, üşüyen ruhumu iri gözleriyle ısıtıyordu. İkimiz de sefilce bir hayatın, her gün biraz daha derinleşen dalgaları içinde, o benim gözlerimi, ben onun gözleriyle, kendi sanatıma bağlanmış, aynı havayı teneffüs ederek yaşıyorduk. En güzel dakikalarım, atölyemde geçen dakikalarımdı. Sehpamın önünde, gözlerim renkli bir ufku hayal ederek resmimi yaparken, o, şefkat ve sıcaklık isteyen bir çocuk hafifliğiyle yanıma sokuluyor, yavaşça başını dizime dayayarak, gözleriyle fırçamın hareketlerini seyrediyordu. O vakit ben, altın saçlarıyla kalbimin kışında canlı ve büyük bir güneş açan, bu mukaddes başın samimiyet ve aşkından yeni bir kuvvet ve ümit alarak daha fazla çalışıyordum. Ve artık ben, karamsar felsefelerle bütün hayatı pislik ve ikiyüzlülük içinde gören o eski kötümser kişi değildim. Karımın gözlerinde öyle bol ve temiz bir şefkat ışığı vardı ki, bunun altında ruhum her gün biraz daha yükseliyor ve berraklaşıyordu. Yaşadığımız hayatın çok üzücü sefaletine rağmen karım kendini mesut ve bahtiyar gösteriyordu. Fakat ben buna inanamıyordum. Şüphesiz onun birçok arzusu karşılanamıyordu. O benimle evlenmeyip de başka birisinin karısı olsaydı, hiç şüphesiz şimdikinden daha rahat bir hayat içinde yaşayacaktı. Bunu düşündüğüm zaman, ruhumun en derin noktasında gizli bir damarın kanadığını hissediyordum. Eğer sanatımı feda etseydim, ihtimal ki karım daha rahat bir hayat yaşayacaktı. İşte bunu, yalnız bunu yapamıyordum. Ve ben ısrar ettikçe bir el, bu muhitin göğsünden başıma uzanan demir bir el vardı ki, mağrur alnımı sürekli eğmek, sürekli ezmek istiyordu. Burada yaşamak ve kazanmak için bu lazımdı. Bu muhit beni çiğneyebilir, ezebilirdi. Fakat gurur ve dehamı asla. Onu hiçbir el ezemeyecekti. Bir ümit, Bütün sefalet ve ıstırap içinde tek ve yalnız bir ümit vardı ki, beni bu muhite bağlıyor, onun pisliğini ve ilgisizliğini affettiriyordu. Bir ümit. Elbette bir gün bu memlekette de hakiki bir sanat devresi açılacaktı. Ben bu yarını, bu meçhul ve uzak geleceğe bekliyordum. Fakat o yarınlar gelmiyor, gelemiyordu. Kışın fırtınalar altında yırtık elbisem, yırtık kunduralarımla geziyordum. Ayaklarım yürüyemeyecek kadar üşüyordu. Birçok gün bir dilim ekmek, bir parça peynirle karnımı doyuruyor, artırdığım azıcık parayla karımın karşılanmamış bir ihtiyacını gidermeye çalışıyordum. Beklediğim o meçhul, o uzak gelecek gelmedi. Fakat bir gün karım hastalandı. Yanımda evimin bir iki eşyasıyla birkaç liradan başka hiç param kalmamıştı. Onun narin vücudu günlerce ateşsiz geçen kışın soğuk gecelerine tahammül edemeyerek yatağa düşmeye mecbur olmuştu. Ben her saat onunla beraber kalıyor, onu yalnız bırakmıyordum. Onun yatağının karşısına geçerek dudaklarımla kendisini teselli etmeye çalışırken, gözlerimle hastalığın bu güzel çehrede yaptığı tahribatı seyrediyordum. Yaşadığım hayatın sefaletlerine katlanmış, elemlerine ortak olmuş bu vücut, bana ümit ve cesaret, teselli ve saadet veren bu iri gözler, günden güne sönüyor, bu güzel çehre, sonbaharın son ve hasta bir gülü gibi, günden güne sararıyordu. Biliyordum, karım her gün adım adım ölüme yaklaşıyor, adım adım mezara iniyordu. Kollarım kuvvetsiz, rengarenk dünyalar yaratan ruhum aciz ve zayıftı. Onu kurtaramıyordum. Onu alıyorlar. Onu benden alıyorlardı. Soğuk, dışarıda rüzgarların şikayetlerle inlediği bir gündü. Artık evde satacak bir eşyam, cebimde harcanacak bir param kalmamıştı. Odamız bir buz mahzeni kadar soğuktu. Karım daha ağır hasta yatıyordu. Çehresi kireç gibi, soğuktan dudakları çatlamış ve gerilmişti. En son ümidim tablolarındaydı. Onları, her birini pek yüksek ideallerle yaptığım, uzun ve dayanılması güç zahmetlerle yarattığım tablolarımı satacaktım. Gerçi karım artık yaşayacak bir halde değildi. Bunu biliyordum. Fakat istedim ki, hiç olmazsa son nefesini teslim ederken, karlar üzerinde can çekişen bir dilenci, serseri bir kadın gibi terk edilmiş ve titreyerek ölmesin. Ona bir işim için şimdi gidip hemen döneceğimi söyledikten sonra atölyeme geçtim. Günlerden beri kapısı kapalı duran çalışma odam en son terk ettiğim haldeydi. Burada bir dakika kadar durdum. Maziyi düşündüm. Karımla burada geçen saatleri düşündüm. Düşündüm ki burada, bu basık ve harap tavanın altında bir deha doğmuştu. Fakat bugün o, büyümeden ölüyordu. Burada daha fazla beklemeyerek sokağa fırladım. Resim alan birkaç dükkan vardı ki, hepsine birer birer uğrayacaktım. Uğradım. 5 tabloma ikisi 6, bir diğeri 8 lira veriyordu. 8 lira, bu memleketin sefalet içinde gelişememiş bir sanatkarına ve onun seneler içinde yaptığı bir sanat eserine karşı uzatılmış 8 tokattı. Birden kalbimin derinliklerinden soğuk bir rüzgarın geçtiğini duydum. Ve başımı eğerek benimle, benim sanatçı gururumla eğlenen bu 8 maden parçasını görmek istemedim. Hiçbir şey işitmiyordum. Yalnız ruhumda renkli bir ümit kainatının son bir çöküş içinde yuvarlandığını duyuyordum. Etrafımda her şey karanlık, Her şey kirden örülmüş bir karanlık altındaydı. Hayal gücüm yavaş yavaş bu karanlığa iniyordu. Bu hayalimde açılmış öyle bir yoldu ki, başlangıcı burası, bitişi ise karımın ölüm yatağıydı. Bir dakika kadar düşündüm. Onun soğuktan titreyen zayıf çehresini görür gibi oldum. O dudaklarda üşüyorum diyen sönük bir ses, o gözlerde, anne, senin gözlerine benzeyen o gözlerde bir şikayet okudum. O zaman yavaşça elimi bu maden parçalarına, sanatın bu son sefil sadakasına uzattım. Parmaklarım onlara değer değmez, aklımda birden bir ışık yandı ve fazla düşünemedim. O zaman ne yaptığını bilmeyen bir adam halinde, paraları dükkan sahibinin yüzüne fırlatarak tablolarıma atıldım ve onları koltuğuma alarak süratle buradan kaçtım. Şimdi, çamurlu kaldırımlar üzerinde bir müddet, hiçbir şey görmeyerek, hiçbir şey hissetmeyerek koşuyordum, koşuyordum. Bir deli gibiydim. Belki bir deli olmuştum. Bu kıymet bilmeyen ve kirli ellerin önüme fırlattığı birkaç paraya tabloları satmayacaktım. Fakat sanat dehamla karımın titreyen soğuk vücudunu ısıtacaktım. Ve bu pek yüksek, pek sanatkârane, pek asil bir şey olacaktı. Birden kulağımın dibinden bir kırbacın keskin ıslıkları geçti. Hemen yan tarafa fırlamaya mecbur oldum. O vakit bir kaldırım üzerinde insanlar arasında yürümekte olduğumu anladım. Şimdi benden bir adım ötede, güzel, güçlü kuvvetli iki beygirin bir tüy hafifliğiyle uçurduğu süslü bir arabanın lastik tekerleri kaldırımlar üzerinde hoppa ve şuh uçuyordu. Bu, servet ve ışık içinde bir arabaydı ki, geniş ve yumuşak atkılara sarılmış iki kadınla bir erkeği taşıyordu. Geçtiler. Bir rüzgar, bir hava, bir ışık süratiyle geçtiler ve uzaklaştılar. Onu bir diğeri, bir başkası daha takip etti. Gözlerim bu arabaların uçuşan şekillerine dikilmiş, ruhumda Nero'nun vahşi ve asil kanının dolaştığını hissettim. Evime geldiğim vakit, karımın gözlerinde zayıf ve daha derin bir ıstırap bakışı gördüm. Çehresi daha da solmuştu. Yatağının yanına oturarak elini elime aldım. Hava çok soğuk. Üşüyorsun değil mi? Dedim. O, gözlerini kapayarak cevap vermedi. Bir an aramızda uzun bir sessizlik dolaştı. Şimdi, yaşadığım hayatın bütün safhaları gözlerimin önünden geçiyordu. O güzel günler bir hayal, bir serap, uzak bir rüya olmuştu. Karım artık inlemiyordu. Göğsü düzensiz soluklarla inip çıkmaktaydı. Odamızda ölüm, hafif ve hissedilmeyen adımlarla yürüyordu. Karımın ölmesini istiyordum. Ölüm, onu sefaletten kurtaracak yegane şifalı eldi. Sonra birden, karımın güzel gözlerinin ebediyen kapanacağını, ölümün onu uzak, meçhul, dönüşü olmayan bir diyara götüreceğini düşündüm. Uzun saçlarım dağılmış, ellerim kasılmış, gözlerim büyümüş olduğu halde bir cinnet içinde ayağa kalktım. Bağırmak, bilinmezliğe, gökyüzüne bağırmak istiyordum. Boğazımda nefesimi tıkayan bir düğüm kıvrılıyor, damarlarımda parçalamak, devirmek, yıkmak, harap etmek arzuları dolaşıyordu. Bir öksürük ve inleyiş odanın matem sessizliği içinde dolaştı. Tekrar onun elini tutarak, "Üşüyorsun değil mi?" dedim ve cevabını beklemeyerek tablolarıma uzandım. Onları bir hamlede kırarak ocağa fırlattıktan sonra bir kibritle tutuşturdum. Karım, yatağından kalkmak isteyen bir hareketle doğruldu.
''Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapıyorsun?''
diye mırıldandı. Kayıtsız ve vahşi cevap verdin.
''Hiç. Isınacağız. Hava çok soğuk.''
Şimdi ocakta tablolarım, boyaya hayat veren sanat deham yanıyordu. Ben, yumrukların bu ateşe sıkılmış, gözlerimde bir iskelet bakışı, çehremde bir vahşi tebessümü, onun kıvrıla kıvrıla yükselen kırmızı alevlerini seyrediyordum. Alevler çıplak duvara garip gölgeler resmediyor, pencerede rüzgarlar bir köpek gibi homurdanıyordu. Artık her şey yanmıştı. Bu bir sanat trajedisiydi. Bir sanat trajedisi ki, büyüklükle başlamış, yine büyüklükle son buluyordu. Ocakta tablolarımın son pervazları yanarken, karımın hasta ve kansız dudakları dudaklarımda, bütün hayatımı dolduran gözleri de, dehamın bu büyük yangını önünde ebediyen kapanıyorlardı. Son.